Arslan yürekli Türk yiğitlerinin cesaret ve kahramanlıklarını deneyimlerimle bilmekteyim. Allah Allah çığlıklarıyla zafere ulaşacaklarına inanıyorum, diye yazıyor. Gelibolu'daki Güney Grubu Komutanı Alman Korgeneral Erich Weber, namı diğer Weber Paşa, planlanan bir gece taarruzu öncesinde birliklerine verdiği emirde. Merhabalar, ben Civan Avcı. Birinci Dünya Savaşı podcast serisinin 51. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere geçen sefer yarıda bıraktığım 3. Kirte Muharebesi'ni anlatmaya devam edeceğim. Fakat bundan önce bölüm sponsoru Carbon Grafit'e çok teşekkür ediyorum. Bir Türk şirketi olan Carbon Grafit, üniversiteden arkadaşım Yavuz Akbulut'un önderliğinde 2,5 yıldır sanayinin olmazsa olmazı grafit ve karbon malzemelerinin tedariğini yapıyor. Kendisine başarılar diliyorum. Ayrıca değerli Patreon destekçilerimden Serhat Akkaya, Ersan Dündar ve Onat Angı'ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çünkü sizler tüm serinin sponsorlarısınız. Evet, geçtiğimiz bölümde İtilaf Kuvvetleri'nin 4 Haziran öğle vakti Türk siperlerini ele geçirmek için yürüttükleri taarruzlarında cephenin doğusundaki Fransızlar adeta kıyıma uğramışlar. Onların solundan ilerleyen İngiliz R&D taburları başlarda Türk siperlerini ele geçirseler de Türklerin gerilerine sarkmaya başlamasıyla geri çekilmişler ve cephenin en batısındaki 29. Tümense Türk makineli tüfeklerine çarparak geri sekmişti. Kısacası 4 Haziran günü İtilaf Kuvvetlerinin tüm unsurları taarruzlarında başarısız olmuştu, biri hariç. Şimdi gelelim 29. Tümenle R&D taburlarının tam ortasından yani Kirte Seddülbahir yolu dolaylarından taarruza kalkacak olan 42. Tümene. 1915 başlarında Mısır'daki 1. Kanal Harekatı'nda Türklerle daha önceden savaşmış olan İngiliz 42. Tümeni Gelibolu'ya bir kara harekatı yapılmasına karar verildikten sonra MEF'in ihtiyat kuvveti olarak tasarlanmıştır. Aslında pek de ihtiyaç duyulmayacağı düşünülen bu tümen kötü giden çıkarmalardan hemen sonra Gelibolu'ya çağrılmış ve birlikler yarımadaya ancak 2. Kirte Muharebesi'nin sonlarına doğru gelebilmişlerdir. Yani Çanakkale'de henüz aktif muharebe görmemiş tek unsur olan 42. tümen 3. Kirte Muharebesi'nde rüştünü ispat etmek isteyecektir. Gerçekten de bu tümene bağlı Manchester alayı taarruzdan bir gün önce ekstra hazırlıklar yapmış, geceleyin ay ışığında çalışan askerler bölgede yer alan üzüm bağlarının kamuflajından da yararlanarak yeni siperler kazmış ve taarruza kalkış noktalarını Türk siperlerine iyice yanaştırmışlardır. Yani Manchester alayı için taarruz düdüğü çaldığında askerlerin koşarak aşması gereken mesafe 200 metreye kadar düşmüştür ki bu da Türkleri gafil avlayacaktır. Şimdi gidelim taarruz zamanına. 4 Haziran sabahı saat 8'de başlayan ve 4 saat sürecek olan bombardımanın artık sonuna yaklaşılırken siperlerde bekleyen Manchester alayından bir İngiliz eri o anları dakika dakika şöyle anlatıyor. Harekatın başlama zamanı giderek yaklaşıyor ve herkes çeşitli biçimlerde kendini gösteren stresli bir heyecan içinde. Beklemek korkunç bir gerginlik. Geleneksel tek ölçülük romumuz veriliyor. Düdük sesine daha yarım saatimiz var. Bizim toplar ateşi arttırıyor. Düşman yine karşılık veriyor. Ta ki gitmeye 5 dakika kalana kadar. Sonra bizim toplar menzillerini Türklerin 1. ve 2. hatlarının arasına ve arkasına uzatıyor. Gitmeye 3 dakika ve bir dua fısıldıyorum. Kendimi oldukça sakin hissediyorum. Bir şey olması durumunda birbirlerinin eşlerine ya da annelerine bildirmelik sözler veriliyor ve vedalaşılıyor. Gitmeye 1 dakika. Hazır ol emri geliyor, düdük çalıyor ve yukarı tırmanıp başımızın üzerinde patlayan şarapnellerle birlikte sağır edici bir mitralyöz ve tüfek ateşinin içine dalıyoruz. Er Jack Gatley, Manchester Alayı, 127. Tugay, 42. Tümen. 1. Dünya Savaşı'nda taarruza kalkmak ve bir mitralyöz ve tüfek ateşinin içine dalmak nasıl bir duygu olsa gerek. Yine Manchester alayının o taarruzunda bulunan Er Ridley Sheldon'ın aktaracakları, genel olarak bir ateş seline karşı taarruz etmenin nasıl bir his olduğu konusunda bize bir fikir veriyor. Siperlerden ayrılmak zorunda olduğumuz anı hiç unutmam. Gerçekten korkunçtur. İlk adımı atıyorsunuz. En öldürücü ateşin tam karşısında durmak ve her an vurulup düşebileceğinizi idrak etmek. Ama vurulmazsanız cesaret toplamış gibi olursunuz. Her iki tarafınızda sizin gibi insanlar görmek size ileri gitme kararlılığı aşılar. Ön siperin üzerinde süngü takılı olarak fırladık, tek sıra halinde ve rüzgar gibi. Ama tam bir cinayetti. Çünkü insanlar tırpanın önündeki ekin gibi düşüyordu. Sağ dizimin 10 santim üstünden vurulduğum zaman toplamda 60 metre kadar gitmiştim. Ne olduğunu hemen anladım. Sanki birisi kızgın bir şiş alıp bacağıma sokmuş gibiydi. Yere yığıldım ve daha fazla ileri gidemedim. Her ne kadar anısından faydalandığımız Ridley Sheldon yaralanıp daha fazla ileri gidemese de İngilizlerin bu kesimdeki hücumları bugüne dek hiç olmadığı kadar başarılı oluyor. Taarruz mesafesinin çok kısa olmasıyla Türkler henüz ateş hattına yerleşemeden Manchester alayı 1. siperi ele geçiriyor. Hatta düşmanın bir anda belirmesinden ötürü geri çekilme fırsatı bulamayan 217 Türk askeri İngilizlere esir düşüyor. Burada da durmayan Manchester alayına bağlı bazı bölükler yakaladıkları ivmeyi kaybetmeyerek Türklerin 2. ve 3. siperlerini de ele geçiriyorlar ve cepheyi 1200 metre kadar kuzeye kaydırıyorlar. Bu noktada İngilizlerle Kirteköy arasında ilk defa hiçbir engel kalmıyor. Türklerin geri çekildiğini ve de yeni bir mevzi oluşturamayacağını gören Manchester alayı askerleri bir anlığına cepheyi yardıklarını, hatta belki de muharebeyi kazandıklarını düşünüyorlar. Fakat Türkler bulabildikleri her çukura sığınıp direnmeye devam ediyorlar. Üstelik 9. Tümen Komutanı Albay Halil Sami'nin muharebeden önce verdiği emir kesindir. Piyadeler geri çekilmek durumunda kalsalar bile toplar yerlerinde kalacak ve karşı koymaya devam edeceklerdir. Ancak ve ancak topların düşman eline geçme riski oluşursa namlular son anda tahrip edilecektir. Yani cephenin yarılması durumunda bile Türklerin ilk refleksi her şeyden vazgeçip geri çekilmek olmayacaktır. Yine de beklenmedik bir şekilde açılan bu gediğin acilen kapatılması gerekmektedir. Şayet İngilizler o bölgede kalabalıklaşır ve taarruzlarına devam ederlerse Türklerin savunma şansı çok az olacaktır. İhtiyatlar şimdilik uzaktadır. Neyse ki bu İngiliz taarruzu Türk hattında derin bir çıkıntı yaptıktan sonra saat 14'e doğru duraksıyor. Çünkü Kol Ordu Komutanı Hunter Weston'ın kurmaylarını da toplayıp kritik bir karar alması gerekiyor. Bundan sonra ne yapılmalı? Eldeki ihtiyatlar nerede kullanılmalı? Burada iki seçenek bulunuyor. Ya 42. Tümen desteklenecek ve açılan gedikten taarruza devam edilerek bölgedeki başarı geliştirilecektir. Ya da başarısız olan diğer tümenler desteklenecek ve benzer başarıların cephenin her noktasına yayılmasına çalışılacaktır. Birinci seçenek getirisi yüksek fakat son derece riskli olandır. Çünkü bütün ihtiyatlar cephenin merkezinden Kirte'ye gönderilirse oluşacak bu tehlikeli çıkıntıyı Türklerin kökünden kesme ihtimali vardır. Bu senaryo akabinde gelişmesi muhtemel Türk karşı taarruzlarıyla birlikte İtilaf kuvvetlerinin Seddülbahir'deki tüm varlığına son verecektir. Buna karşın ikinci seçenek risksiz fakat başarı ihtimali daha düşük olandır. Hunter Weston belki biraz da tüm sorumluluğu tek başına üstlenmek istemediği için tercihini ikinci seçenekten yana kullanıyor. Zaten Hamilton'ın gönülsüzce razı olduğu bu taarruz onun ısrarı üzerine gerçekleşmiştir. Daha fazla maceraya gerek yoktur. Sonuç olarak İngiliz komutanı elindeki 18 taburluk ihtiyatın 5 taburunu yine ihtiyatta tutarak kalan 13 taburun bir kısmını doğudaki Fransız kesimine, diğer kısmını ise batıdaki Hint Tugayı'na destek olarak gönderiyor. Yapılan yeni plana göre Manchester alayı şimdilik yerini koruyacak, takviye almış olan birlikler saat 16'da yeni bir taarruza girişecek ve tüm cephe Manchester alayıyla aynı hizaya gelecektir. Bu da zaten hedefleri kısıtlı tutulan bu harekatın başarıya ulaşması demek. Fakat ortada bir sorun vardır. Geçtiğimiz bölümde Fransızların daha ilk taarruzdan havlu attıklarını söylemiştim. Fransız Kol Ordusu'nun komutanı Guho, Hunter Weston'a özetle birliklerinin çok dağıldığını ve toparlanmak için zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Böylelikle taarruz saat 16'dan 17'ye alınırken İtilaf kuvvetleri takviyelerini cepheye yanaştırmaya çalışan Türklere çok değerli dakikalar kazandırıyorlar. Saatler 17'ye geldiğinde Fransızlardan İngilizlere bir mesaj daha gidiyor. Biz sanırım bugün taarruz edemeyeceğiz. Yola siz devam edin. Bunun üzerine İngiliz takviyeleri taarruzlarını tek başlarına yürütüyorlar. Fakat ne doğuda ne batıda hiçbir başarı yakalayamıyorlar. Bu da 3. Kirte taarruzunun İtilaf kuvvetleri açısından ivmesinin artık tamamen kırıldığı an oluyor. Üstelik bölgeye daha Türk takviyeleri bile gelmemişken. Düşmanın oyalandığı bu saatlerde Türk ihtiyatları olan 38. alayın 1. ve 2. taburları nihayet akşamüstü cepheye ulaşıyor ve Manchester alayının açmış olduğu gedik kapatılıyor. Bundan sonra taarruz etme sırası Türklere geçerken Manchesterlılar kendilerini bir anda 3 cepheden birden açılan Türk ateşinin tam ortasında buluyorlar. Saat 18.30'da işgal ettikleri 3. siperden 2. sipere geri çekilerek durumu kurtarmaya çalışan İngilizler durumun öyle kolay kolay kurtulmayacağını anlıyorlar. Çünkü bu kesimin hemen batısında kalan siperlerini R&D'den temizlemiş olan Türk 12. Tümen unsurları Manchesterlıların geride bıraktıkları cılız birliklerini yan ateşine tutmaya başlıyorlar. Şayet İngilizler bu noktada direnemezler ve alayın geri kalanına güvenli bir geri çekiliş koridoru açamazlarsa binlerce İngiliz askeri Türkler içinde kalacak ve itilaf cephesi Türkler lehine yarılacaktır. Er Jack Gatley o kesimde yaşanan can pazarını anlatırken kanaatimce aynı zamanda 8,5 ay sürecek olan tüm Çanakkale kara muharebelerinin vahşetine de bir ayna tutmuştur. Siper bir mezbaa ve her tarafta ölmekte olan kolsuz ve bacaksız gövdeler yatıyor. Siperin dibinde kanlar akıyor ve kollar, bacaklar ve başlar etrafa saçılmış durumda. Sağdan gelen bombalar ve cepheden gelen mermiler sayılarını her dakika artırıyor. Ölü ve yaralıların üstlerini aradık, sırt çantalarındaki bütün bombaları alıp kullandık. Susuzluktan kavruluyoruz. Buradaki durum korkunç. Hayatta kalan birkaç kişi vurulmamak için biraz uzakta duruyor. Teğmen Hamilton ve birkaç asker taşıdığımız yedek kum torbalarını doldurmaya başladı ve bunlarla gediği kapatıp Türklerle aramızda bir engel oluşturdu. Ama bu yapılırken çok adam kaybedildi. Bir süre sakin geçti ama aramıza bomba atmaya başladılar ve korkunç hasar verdiler. Cevap verecek fazla bombamız olmadığı için gelen bazı bombaları yakalayıp onlara geri atıyorduk. Rawlinson adında bir arkadaşa bomba isabet etti. Çenesinin altında patladı ve bir kulaktan diğer kulağa bütün yüzü parçalandı. Birisi boş bir kum torbasını başına geçirip onu alıp götürene kadar zavallı adam el yordamıyla yolunu bulmaya çalışarak ve korkunç inleme sesleri çıkararak yürüdü. Akşam olmadan öldü. Hala gözlerimin önünden gitmeyen bir görüntüdür. Er Jack Gatley, Manchester alayı, 127. Tugay, 42. Tümen. Birkaç saat önce Türk cephesini yararak zafere koştuğunu düşünen Manchester alayı, inatçı Türk saldırıları karşısında artık imha olmamak için savaşmaktadır. Bu arada hatırlarsanız İngilizler kendi topçusuna hedef olmamak için ele geçirdikleri siperlere kırmızı flamalar dikeceklerdi. Fakat Türklerin ani baskınları esnasında bu flamalar sökülemeyince ve de ne işe yaradıklarını anlayan Türkler de bunlara dokunmayınca kimin nerede olduğu anlaşılmaz hale gelmiş ve bu uygulamadan derhal vazgeçilmiştir. İngilizlerin bu taarruzda tutmayan bir hamlesi daha olmuştur. İngiltere'den gönderilen ve muharebe alanlarında ilk defa kullanılacak olan zırhlı araçlar. Şimdi arkadaşlar zırhlı araçlar deyince aklınıza tanklar gelmesin. Daha ilk tankların üretilmesine 3 ay, muharebede kullanılmasına ise 1 yıl var. Burada bahsi geçen araç üstüne bir zırh giydirilmiş ve tepesine bir makineli tüfek yerleştirilmiş Rolls-Royce marka bir otomobildir. Dönemine göre her ne kadar estetik bir görünüme sahip olsa da Çanakkale'deki bir İngiliz subayının da tabiriyle bu araç ağırlığından ötürü ıkına sıkına ilerlemekte ve gördüğü ilk fiziksel engelde işlevsiz kalmaktadır. Zaten topu topu 4 adet olan ve Gelibolu'ya belki Kirtese-Dülbahir karayolunda bir işe yarar düşüncesiyle gönderilmiş olan bu otomobiller cepheye yanaşır yanaşmaz Türk top mermilerini bir mıknatıs gibi üstüne çektiğinden bir süre sonra İngiliz askerleri bu araçların yakınlarında dahi bulunmak istememişlerdir. 4 Haziran akşamı planının işlemediğini gören Hunter Weston, en azından 1. siperleri korumak güdüsüyle tüm birliklerine geceyi bulundukları mevzilerde geçirmelerini emrediyor. İngilizler o akşamı mevzilerini iyileştirmek ve muharebe alanını temizlemekle geçiriyorlar. Türkler ise başka bir hazırlık içindedir. 42. Tümeni şimdilik durdurmayı başaran Albay Halil Sami gözünü bu sefer kaptırılan mevzilere dikiyor. Bu doğrultuda gece karanlığında ateş etmeksizin sadece süngülerle taarruza kalkan 9. Tümen bazı siperleri geri alsa da ertesi sabah Güney Grubu Komutanlığı'nın Liman von Sanders'e gönderdiği raporlardan bu taarruzun beklentiyi karşılamadığı anlaşılıyor. Türklerin muharebenin ilk günü aldıkları takviyeler savunma için yeterli fakat taarruz için yetersizdir. Bu durumları gözeten Liman von Sanders, Güney grubuna sürekli ihtiyat birliklerini cepheye yanaştırması yönünde uyarılarda bulunuyor. Hatta bu konuda taraflar arasında bir anlaşmazlık çıktığı da söylenir. Güney grubu komutanı Weber Paşa'nın muharebenin kaybedilmesi ihtimaline karşın gerilerde yeni bir hat oluşturma gayesiyle fazlaca ihtiyatlı davrandığı ortaya çıkıyor. Nitekim Salim Bey çiftliğinde tutulan 7. tümen unsurları cepheye ancak 5 Haziran günü varacaktır. 9. tümenin kısmi başarılar yakaladığı gece taarruzlarından sonra İngilizler açıkçası ellerinden daha fazlası gelmediğinden, Türklerse takviyelerini beklediğinden 5 Haziran günü nispeten sakin geçiyor. Sabahleyin 22. ve 19. alayların bazı mevzi düzeltme taarruzları ve akabinde Türklerin taarruza kalkış noktalarını düşman hatlarına yer yer 150 metreye kadar yanaştırması dışında fazla bir gelişme yaşanmıyor. Asıl taarruz 5 Haziran'ı 6 Haziran'a bağlayan gece saat 3.30'a planlanıyor. Plana göre esas saldırıyı sonunda 7 taburluk bir takviye almış olan 9. tümen gerçekleştirecek, 12. tümenin sağ kanat taburları da harekete geçerek 9. tümenin doğu kanadını koruyacak, hücum alışılageldiği üzere boş tüfeklere takılmış süngülerle sessizce yapılacak ve 6 Haziran sabahına gelindiğinde düşmana kaptırılmış olan tüm siperler geri alınacaktır. Bölümün başında da okuduğum gibi Weber Paşa'nın kahraman Türk askerine olan güveni tamdır. Saatler 3.30'u gösterdiğinde Türk piyadeleri gece karanlığında siperlerinden fırlıyor ve ölüm koşusuna başlıyor. Her ne kadar taarruzun sessizlik içinde yürütülmesi öngörülmüşse de İngiliz topçusunun açtığı ateş sonucu adeta yer yerinden oynuyor. Muharebe alanı kısa sürede toz, duman ve şarapnel içinde kalırken İngilizlerin savaş çığlıklarına Türklerin Allah Allah nidaları karışıyor. Özellikle sağ kanadı çok başarılı olan taarruzda Türkler İngilizleri yerlerinden sökerek siperlere yerleşiyor. Fakat sol kanadın ilerleyişi daha başlar başlamaz sekteye uğrayınca 12. tümen de hareket edemeyerek taarruza sadece uzaktan ateş desteği vermekle yetiniyor. Bu da o kesimdeki başarıların kısıtlı kalmasına yol açıyor. 6 Haziran'a gelindiğinde iki taraf da çok yorulmuş ve bitkin düşmüştür. Fakat muharebenin bittiğinin düşünüldüğü bu anlarda Türklerden bir sürpriz taarruz daha geliyor. Şimdiye kadar Türk siperlerinde geçen muharebeler cephenin batısında bu sefer İngiliz siperlerine sıçrıyor ve bazı kesimlerde Türkler İngilizlerin birinci siperlerini ele geçiriyor. Bir anda panik olan İngilizler ikinci siperden de geri çekilmeye başlayınca cephenin yarılması ve dolayısıyla yarımadadaki tüm İngiliz ve Fransız varlığının sona ermesi ihtimali doğuyor. Yaşanan bir hadisede 18 yaşındaki bir İngiliz teğmeni olan Douglas Moore silahına davranarak kaçmakta olan 4 arkadaşını vurmak zorunda kalıyor ve genel bir kaosun önüne geçiyor. İngilizler açısından felaketin ucundan dönülürken Douglas Moore bu hamlesinden ötürü Victoria haçıyla ödüllendiriliyor. İtilaf kuvvetleri 2 gün gibi kısa bir süre içinde hem zafere çok yaklaşmış hem de yok olma tehlikesi geçirmiştir. İşte tam da bu tip olaylar sebebiyle Çanakkale cephesi 1. Dünya Savaşı'nın diğer tüm cephelerinden farklıdır. Zaten kazanılan alanlara karşılık verilen kayıp oranlarını kıyaslayınca bunu bir kez daha göreceğiz. 4 Haziran'da başlayıp 6 Haziran'ı 7 Haziran'a bağlayan gece son bulan ve adına 3. Kirte Muharebesi denen bu muharebenin de kazananı düşmanı etkili bir şekilde durdurup geri püskürtmeyi başardıkları için Türkler olmuştur. İngilizlerin bu muharebedeki tek kazanımı cephenin ortasında yer alan ve derinliği 200 ila 400 metre arasında değişen bir çıkıntıdır. İngiliz savaş tarihçisi Oglander'ın verilerine göre bu çıkıntının genişliği ise 1,5 kilometredir. Yani İtilaf kuvvetleri bir aydır hazırlandıkları bu taarruzlarında sadece yarım kilometre karelik bir alan için 6 ila 8 bin arası bir kayıp vermiştir. Bu da kilometre kare başına 14-16 bin kayıp eder ki geçtiğimiz bölümlerde anlattığım ve benzer zamanlarda geçen Batı cephesindeki ilkbahar taarruzlarında İtilaf kuvvetlerinin kayıp oranı kilometre kare başına 8 bindir. Özetle 1915 Haziran'ı itibariyle Gelibolu'da bir karış toprak kazanmak, Fransa'da bir karış toprak kazanmak iki kat daha ölümcüldür. Cepheye yeni gelen ve Çanakkale'deki ilk muharebesini yaşayan Fransız kolordusu komutanı Gouraud'un bile Hamilton'a yazdığı mektubunda bu gerçeği görmüş olduğunu anlıyoruz. 4 Haziran çarpışması söz konusu çabalarla orantılı bir sonuç vermedi ve Almanların rehberliğindeki Türkler hatlarını çok güçlendirdiğini bizlere gösterdi. İyi oluşturulmuş birçok siper hattında cephemizin önündeki yarım adaya erişimimiz kesilmiş durumda. Bu siperlerin içindeki iyi asker Türkler cesur ve dirençli bir tutum içindeler. Topçu kuvvetleri 3 haftadır sürekli olarak ve ciddi biçimde sayıca ve kuvvetçe artış gösteriyor. Bu şartlar altında Türklerin bu dar cepheye tüm ordularını getirebileceklerini göz önüne alarak bundan sonra çok yavaş ilerleme sağlanabileceğini ve her ilerlemenin büyük zayiata mal olacağını gizleyemeyiz. Orgeneral Henri Gouraud, Corps Expéditionnaire d'Orient. Burada bahsi geçen Almanların rehberliğindeki Türkler algısına geçtiğimiz bölümde değinmiştim. Yine de Gouraud'un hayranlığını gizleyemediği o cesur Türk askerleri vatanlarını savunma pahasına topçu ve makineli tüfek ateşi altında tekrar edilmeye mecbur olunan taarruzlar yüzünden 9000 kayıp vermiştir. Zaten Çanakkale'de zaferin bedeli hiçbir zaman hafif olmayacaktır. Tıpkı kazanılmasında ağır bedeller ödenen bu zaferin değerini bildiğimiz gibi, kurulmasında ağır bedeller ödenen Cumhuriyetimizin de değerini yüzyıllarca bilmemiz dileğiyle. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Şimdilik hoşçakalın.